Ayrım 13.
Sayfa 140. Konuyu Gavazov'a getirmek istiyordum. Gavazov'a çıtlattın mı diye sordum. Haberi o getirdi. O, adamın hakkı var. Bana dair kuşkularını sana açmakta. Ne de olsa itibarın arttı. Sana güveniyorlar. Gavazov da. Güveniyorlar mı yoksa sınıyorlar mı? Biraz küskün baktı Stefan. Sanki bu düzende güvenmek diye bir kavram yoktur. Hep sınarsın, gözlenirsin, devamlı dikkat altındasındır. Bunu bilmez misin demek istiyordu. Hiç aldırmadım. Gerçi düzenden Stefan'ın hiç kabahati yok. O da bir kurbandır. Ancak şurada, şu güzelim tabiatın ortasında karşımda otururken, güzelliklerin tümüne kara kuşku düşüren onun parti temsilcisi varlığıdır. Niçin acıyayım? Şimdi bırak düşünmeyi dedi Stefan. Partili bir vatandaşla evlenmek sana büyük imkanlar sağlayabilir. Evlenme teklifimi tartarken bu hususu unutma. Hiç unutur muyum? Ben bile partiye aday adayı olabilirim. Kesinlikle. Vakit epey geçmişti. Ahmet ağabey kullanabildiyse zamanı kullandı. Kalkmak için doğruldum. Stefan durdurdu. O halde cevabın evet olabilir mi? Söyledim, önce tahsilimi bitirmem, doktor olmam lazım. Tahsilin, evet. Biliyorsun, üniversiteye girmek çok güç. Bugün Gavazov'un şüphesi, dosyandaki bir iki nokta, tabii Gavazov'unki de ilave edilecek. Yani, benimle evli olman sana tahsil imkanı da açar. Zaten Gavazov telmih etti. Şu kız acaba bir Bulgarla evlenir mi dedi. Ay sen onun için mi bana teklif ettin, ağzımı aradın? Şaşkın çocuk büsbütün şaşırdı, duraladı. Başını şiddetle iki yana salladı. Hayır, onun hatırlatması benim teklifimi çabuklaştırdı. Ben mezun olmanı bekliyordum doğrusu. Seni seviyorum, hakikaten seviyorum. Baştan ayağa öfke dolu verdim. Sanki karşımda şu saf toparlak yüzlü sarı Stefan durmuyor da uzun kara adam pis pis sırıtmakta. Bağırdım. Gavazov neden böyle bir şey sordu? Tahmin edemedin mi? Hayır. Çünkü onun kızı evlendi bir Bulgarla. Ne çıkar bundan? Cevap vermedim. Kollarımla bedenimi sarmış, deli öfkemin geçmesini bekliyordum. Akşam yavaş yavaş indi ırmağa. Pembemsi su mora döndü. Sonra laciverte. Mehmet Ali'yi özlüyorum. İçim yanıyor. Ne olur şimdi yanımda olsa, ellerimi tutup sıksa. Zavallı, küçük, yorgun İlay. Yalnızlığım beni üşütmekte, rüzgar değil. Yani diyor Stefan neden sonra, kendi kızı evlendi diye bütün Türk kızlarını Bulgarlarla evlendirmek istiyor, öyle mi? Sence öç mü alıyor aklınca? Sanmam İlay, Gavazov kendini Türk kabul etmez ki. Nasıl da anladın güzelim demiyorum ona. Boynumu büküp diyorum ki, seninle aramızdaki ilişkide ne Gavazov ne başka biri, hiç kimse söz sahibi olmamalı. Söz veriyorum kimse karışmayacak. Uzandı, koluna tutunup kalktım. O halde bekleyelim Stefan, bana zaman ver. Topuklarını birbirine vurup bir asker sertliği ve ciddiyetiyle elimi sıktı. Bekleyeceğiz, yalnız çok uzun bir süre değil. Anlaştık? Anlaştık. Şuradan buradan bir iki laf ettik. Gavazov'un düşüncelerini mümkün olduğu kadar hafifleterek dosyama işleyeceğini söyledi. Hiç işlemesen olmaz mı diye sormadım. Partiye aday Stefan buncasını yapamazdı. Salonunun kapısında Arif duruyordu. Kirpiklerinin arasından pek soğuk baktı bana. Stefan'a hitap etti. Yoldaş Karova, İlay sizinle beraber miydi? Evet, ne olmuş? Gecikince merak ettim de. Stefan'ın kafasından ne oldu, niçin suallerini uzaklaştırmak için sertçe atıldım. Ne zaman yoldaş Karova ile beraber olsam ilgileniyorsun Arif ağabey. Sana ne? Bir şaşkınlık mı geçti yüzünden? Stefan'la beraberliğimizle ilk defa ilgilenmişti çünkü. Fakat şu soğuk, ciddi surata bile duygu kırpıntıları düşebilirmiş. Kırılan buzları hatırlatan sesiyle, ''Senin nerede olduğunu bilmek istedim. Burada bunca iş birikmişken.'' dedi. Eliyle beni bekleyen çocukları işaret etti. Onu daha çok şaşırtmak için üsteledim. ''Eğer yoldaş Karova ile birlikteysem elbet gecikebilirim kolektife.'' Halledeceğimiz meseleler vardı. Hem o yanımdayken kimsenin üzerine vazife değil soru sormak. Ve Arif'in tekrar ağzını açmasına mani olmak için Stefan'a en tatlı gülücüğümü fırlattım. Öyle değil mi yoldaş Karova? Kim karışabilir beraber olmamıza? Evet dedi Stefan. kimseyi ilgilendirmez. Üstüne vazife olmayan işlere karışma Arif. Arif gergin dudaklarında belli belirsiz bir tebessüm başını eğdi. İşte o anda Rıza'yı fark ettim. Geriden bir yerlerden çıkıp bize doğru yürümüştü. Sevinçten tıkandım. Koşup boynuna sarılabilirdim o an. Stefan konuşuyordu onunla. Geciktin Rıza, çok geciktin. Neden? Bazı belgeler getirdim yoldaş Karova. Sizinle konuşmam lazım. Çok mühim. Stefan duraladı. Kafasını kaşıdı. Nihayet karar verdi. Peki, benimle gel. Bakışları bir uzun süre benim üzerimde durdu. Neredeyse sen de gel diyecekti. Rıza o sakin, durgun halinden hiç beklenmeyecek bir atılış yaptı. Bayram için bazı kitaplar getirdim. Dobrich'in Tulov'un kitabı yeni baskı yapmış. İşte burada, isterseniz İlay'a vereyim, çocukları çalıştırsın. Demek Rıza burada kalmamı istiyordu. Hemen ilgilendim kitapla. Uzanıp aldım, içini karıştırmaya başladım. Stefan baş işaretiyle Arif'e işine devam etmesini söyledi. O önde, Rıza arkada dışarı çıktılar. Arif öyle durup çıkanların arkasından bakıyordu. Pek düşünceliydi. Aldırmadım ona. Şerife ablanın yanına gidip sordum. Haber var mı? Paket geldi. Devam edecek miyiz? Bilmiyorum. Arif'in sesi konuşmamızı engelledi. Kesin fısıldaşmayı. İlay, kitap verdiler sana, gereğini yap. Otlardan biri galiba Sedat seslendi. Arif Bey, Stefan'ın yerine bakmaya başlayalı hindi gibi kabarır oldun. Herkes kendi işiyle uğraşırsa bana bir şey söylemek düşmez. Razgrad'da bunca adam tevkif edilmişken tedbirli olalım diyorsak. Ahmet ağabey sözünü kesti. Sen kendi tedbirine bak, bizimkine düşünme. Bana bir şey olmaz, siz ise. Ne olmuş bize, ne olmuş? Salonda herkes susmuş, onları dinliyorduk. Ahmet sinirli, Arif tedirgindi. Ne oluyor bunlara halledemedikleri yahut bölüşemedikleri ne? Birbirlerine düşman gibi bakıyorlar yahut bana öyle geliyor. Nihayet Arif dudaklarının ucuyla gülümseyip yine ağır ağır arkasını dönüyor Ahmet'e. Tıpkı Stefan gibi onun kol işaretini taklit ederek mandolin çalanlara başlamalarını emrediyor. Bir anda bizim bildik türkü mandolin tımbırtıları arasında dökülüyor salona. Bildik türkü ya, özünü yitirmiş eksik. Herhalde bunu sağlamak için sazı kaldırıp yerine mandolin çalınmasına uygun gördüler. Bize ait tek şeyi tam bağışlayabilseler bize, kalabalığın içinde Mehmet Ali'yi ararken gözlerim Arif'i düşünmekteyim. Şuurlu veya şuursuz işimize mani olmak istiyor bu adam. Üzerimizdeki baskısı Stefan'ınkinden daha sert, iki laf etmeye bırakmıyor insanı. Yeni bir gavazof mu doğmaktadır? Mehmet Ali'yi görüyorum. Yüzü asık, gülümsememe cevap vermiyor. Başını çeviriyor, yanında Vera duruyor. Stefan'la gidişime kızdın. Bana ders vermek istiyorsun, ha sevdiğim. Şu Vera ile yakışmaz sana Mehmet Ali. Vazgeç, sevdamıza kuşku düşmez. Vera'nın erişemeyeceği kadar yükseklerde ol. Sadece sen, ne bileyim, yakışmaz işte sana Mehmet Ali. Çocukların yanında dalgın karıştırıyorum kitabı. Yel eser, Balkan uğuldar. İşte şu duruma yakışacak bir şiir. Bağıra bağıra okumalıyım ki Arif duysun. Beni dinleyin çocuklar. Sonra sizlere teker teker okutacağım. Kim en güzel okursa bayramda bir armağan alacak, unutmayın. Şimdi dinleyin bakayım. Yel eser, Balkan uğuldar. Bir atlı yiğit boru çalar. Kardeşlerini çağırır isyana. Haydi silah başına. Durup çocukların yüzlerine baktım tek tek. İyi dinliyor musunuz? Hissediyor musunuz kelimelerin ardındaki manayı? Tekrar okuyorum. İçinizde duyun. Aynı kıtayı hırsla tekrarladım. Arif durmuş bize bakıyordu. Başını iki yana salladığını göz ucuyla gördüm. Aldırmadım. Okumaya devam ettim. Zaman geldi. Haydi kalkın. Derin uykudan uyanın. Yetsin artık bu esaret. Herkes silah başına. Erkek yüreği taşıyan, Bulgar adıyla yaşayan, keskin kılıçlar kuşansın, bayrağımız dalgalansın. Ovada Türk öldürmek, benim için büyük zevk, esareti kaldırmak, kurtulmak eşsiz bir zevk. Küçüklerin binbir mana uçuşan gözlerine dikkat ediyorum. Birinin manasında çocuk ilayı yakalayabilsem mutlu olacağım. Aradığım hırs, öfke ve kinin tutuşturduğu bir ışıktır. Halbuki çocuk gözlerde utanç ve korku var. Yorgun ve isteksiz, okumak isteyen var mı diye sordum. Bir küçük parmak havaya kalktı. Mehmet bu, Hafize teyzenin torunu. Gözleri yerde, bana bakmıyor, hiç kimseye bakmıyor. Kitabı çekip aldı elimden. Derken incecik sesini duydum. Boğazı yırtılır gibi haykırdı. Kardeşlerini çağırır isyana. Haydi silah başına. Onu dikkatle dinlemeye başladım. Erkek yüreği taşıyan, derken çatlayan sesi Bulgar'da kırıldı. Kelime anlaşılmaz oldu. Ovada Türk öldürmek, tekrarladı. Ovada Türk öldürmek, birden hıçkırdı, kitabı fırlatıp attı. Şöyle bir çevreme baktım. Çocuklardan başka bizi izleyen yoktu. Küçükler ise korkulu bir şaşkınlık içindeydiler. Kitabı yerden aldım. Mehmet dedim, iyi okuyamadın diye sinirlenmene gerek yok. Hırsını kitaptan alma. Bu kadar basit değil. Kin böyle harcanmaz, biriktirilir önce. Bir küçük kız müdahale etti. Yoldaş Eminofa, o iyi okuyamadığı için hırslanmadı ki, o şey için. Sertçe susturdum onu. Ukalalık etme, öne çık, bir kere de sen oku bakayım, haydi. Kız hiçbir şey duyup anlamadan, mısra sonlarındaki kelimelerin son hecelerini uzata uzata okudu şiiri. Kaşlarımı çattım. Çok kötü dedim. Onun bunun hareketlerini izaha kalkışacağına kendine dikkat et. Çalış bu şiiri. Ne demek istiyor anla. Küçük fitneci fena halde bozuldu. Artık Mehmet'e hiç bakmıyorum. İşaret ediyorum. Çocuklar teker teker okuyorlar şiiri. Benim için büyük zevk. Ovada Türk öldürmek. Türk öldürmek. Türk öldürmek. Bu Türk küçük beyinlerde bir umacı gibi büyümekte mi? Şaşkın gözleri fıldır fıldır dönüyor, ürküyorlar. Merak ediyorum, ölenin yerine mi koyuyorlar kendilerini, öldürenin mi? Damarlarında dolaşan kan, şimdi sadece korkuyorlar. İşte bu korku devresinden faydalanacaklar küçükleri inkara saptırmak için en müsait vasat. Mehmet'i kollamam lazım, Mehmet'i diye düşünüyorum ve Mehmet Ali'nin sesi. Türk olmanın tek faydasını söyleyebilseydin bana, ona bakmamaya karar verdiğim halde gözlerim aranıyor. Şimdi Vera ile beraber Arif'in yanındalar. Beraberce kolluyorlar çalışanları. Arif de kendisine yardımcı diye bunları mı seçtiğine, bana inat yaptığını sanıp Arif'e kızıyorum. Arkadaşları aranıyorum. Hepsi dağınık. Bir araya gelemiyorlar. Başlarındaki bela onlara fırsat vermiyor. Gidip bir şeyler yapmam lazım diyorum. Mazeret, bahane, Ahmet'le konuşabilsem. Paket geldiğine göre Razgrad'dakilere aldırmayıp çalışmaya devam edeceğiz, öyle mi? Yoksa beklememiz mi uygun? Kim verecek cevabı? Rıza mı? Niçin gelmez bu adam? Yerimden kalkamıyorum. Arif'in her noktaya yetişen bakışları beni de şu sandalyeye mıhladı. Çocuklara şiiri tekrarlattırıyorum ve artık onları hiç dinlemiyorum. Derken vakit tamam oldu. Dağılma zamanı geldi. Arif hepimize hitap etti. Epey yoruldunuz bu akşam. Hiçbir yere takılmadan evlerinize gidip rahat bir uyku çekin. Ahmet abinin koluna girdi Arif. Beraberce çıktılar. Arkadaşların sanırım hiçbiri ne olduğunu anlayamamıştı. Herhalde Rıza abiyi bekleyeceğiz. Baksana adam Ahmet'i de çekti götürdü diye düşündüm. Yolda Mehmet Ali takıldı yanıma. Hiç konuşmadan eve kadar yürüdük. Kapının önünde tam ayrılacakken sordu. Ne konuştunuz Stefan'la? Hiç. Nasıl hiç? Domuzluğum tuttu galiba. Evlenme teklif etti dedim. Ne münasebet. Sen benimle evleneceksin. Söylemedin mi? Tepkisi öyle ani ve sert olmuştu ki kendimi tutamayıp güldüm, güldüm. Mehmet Ali dedim. Düşünsene Stefan'la evlenmek benim için ne kadar faydalı olur. Ona bütün faydalıları gösterip faydadan tiksindirmek istiyordum. Kaşlarını çatıp uzun uzun yüzüme baktı. Artık gülmüyordum. Tedirgindim. Aklından neler geçiyor? Yoksa olur evlen mi diyecek? Bunu da yapar mı? Mehmet Ali, yalan söylüyorsun dedi. Sen böyle düşünemezsin. O an çok mu üzgündü? Öyle teslim olmuş gibiydi. Toprağa çevirdiği bakışlarında, bükük boynunda sevdiğim yalnız çaresizlikti. Beni tanıyor, biliyor Mehmet Ali. Fakat neden bütün gücünü yitirmiş gibi duruşu karşımda? Uzanıp elini tuttum. Haklısın, yalan söyledim. Fayda şu bu, vız gelir bana, sevdiğim sensin. Elinin bir parçası sığmıştı avucuma, o parçanın üşüdüğünü hissettim. Yavaş yavaş ölen bir kuş gibi canı çekildi, buz gibi kaldı. Mehmet Ali cevap vermedi, bakışlarını topraktan çekmedi, döndü arkasını yürüdü. Neden faydadan bahsettin be kız? Öleceğim de hançeri yüreğime saplayan sen mi olacaksın? Benim faydamdır sana faydalı olan. Anlasana. Beni seviyorsun. Nasıl sevgiyse. Deniz gibi besbelli. O hiç görmediğim mavi yeşil deniz gibi. Su insanı boğar. Bilmez miyim? Belki orman gibi sevgin. Her ağacı bir ayrı güzel. Her ağacın altında bir düşman. Ağaçlar sık. Dalları birbirine dolanıyor. Gövdelerini sarmaşıklar sarmış. Sarmaşıklar zehirlidir. Korkuyorum senden. Bak bu doğru. Hiçbir zaman yüzüne söyleyemeyeceğim ama korkuyorum senden. Neden faydadan bahsettin be kız? Fayda nerede ben bilmez miyim? Uyku ile uyanıklık arasında geçti birkaç saat. Mehmet Ali'nin elini tutuyorum. Sıcacık. Uyumaya başlıyorum. Elinin yavaş yavaş soğuduğunu hissediyor. Uyanıyorum. Kaç kez böyle uyuyup uyandım hatırlamıyorum. Bir ara annemin dolaştığını duydum. Sokak kapısının kapandığını, karanlıktı her taraf. Neden soğuktu eli? Bizimkileri tarlalara götüren kamyonların homurtusu. Karanlık, gün ışırken ikinci kamyon gürültüsü. Yarın bugün Mehmet Ali'yi bulup diye geçiriyorum kafamdan. Yorgana sarılıyorum. Bağırışmalar, kelimeler değil, ulumadır duyduğum. Hayırdır inşallah. Uyandım. Kamyon horultusu falan değil, insan sesleri, bağırıp çağırmalar. Fırlayıp kalktım, hemen bir elbise geçirdim sırtıma. Dedeme göz attım, uyuyordu. Sessizce çıkıp evden koşmaya başladım. Benim gibi koşanlar çok, Bulgarlar ve çocuklar, herkes meraklı. Derken hepimiz ipleri aniden çekilivermiş kuklalar gibi duruverdik. İşte orada, karşıda, minarenin üstünde... Onu böyle yükseklerde, onu böyle mavi göğü arkasına almış dalgalanırken, hür görmemiştim, onu hiç görmemiştim ki. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü, onu seyrettim. Minareye tırmanmaya çalışanları, bellerine ip dolamış adamları, uzun merdivenleri koşuşan çocuklar, milisi, müfreze başkanını, diğerlerini gördüm. Pek çok şey konuşuluyordu mutlak. Hayvan tepişmesini andıran uğultu devam ediyordu. Neler söylendiğini hiç duymuyordum. Onu seyrettim. İpinin koparıldığını, titrediğini, kendi üzerine katlandığını, dürülüp dürülüp aşağıya fırlatılışını. Kırmızı bir topken, kırmızı bir yelken gibi başımız üzerinde açılıp dalgalandığını, toprağa değişini seyrettim. Nereye dikilmek istersen? İnsan halkasının ürkek bir saygıyla geri çekilişini, sonra Bulgarların birden hücum edip üzerinde tepinişlerini gördüm. Allah'ım, Allah'ım diye biri söyleniyordu yanımda. Fatma'ymış, onunla konuşamadım. Asırların macerasını birkaç dakika içinde en belirgin ve en anlamlı çizgileriyle yeniden yaşamıştım. Çok yorgundum. Ağzımın içi kurumuştu. Boğazım yanıyordu. Kederimi ifade edebilecek bir davranış biçimi yoktu. Gözyaşları bile yetersizdi. Titreyen boynumun üstünde başımı elimden geldiğince dik tutmaya çalışarak eve dönmek istedim. Yol boyunca duvarlara kırmızı ve mavi boyalarla yazılmış sloganları okudum. Türklere muhtariyet, 80 yıllık Bulgar esaretine son, Deli Orman Türklerine hürriyet, Türk gençleri birlik olalım, birlikten kuvvet doğar. Türklere insan hakları, Türklere okuma hakkı, kahrolsun Rusya ve işbirlikçileri. Demek harekat ertelenmemiş. Fakat arkadaşların hiçbir araya gelemediklerini sanıyordum. Kim yaptı? Rıza tek başına mı? Olamaz. Öyleyse kim? Kimler? Beni niçin çağırmadılar? Güvenmiyorlar mı yoksa? Hayır. Arif mani olmak istemişti konuşmamıza. Şaşırdın mı Arif? Yoksa bayrağı kim yaptı? Ve sonra kimlerin başı yanacak? Öyle sualler ki şimdilik cevap bulmanın imkanı yok. Uğultu durmuş, sessizlik elle tutulurcasına yoğun. İnsanlar ayaklarının ucuna basa basa mı yürüyorlar? Fatma orada kaldı. Birden küçük Mehmet geliyor aklıma. İnşallah görmüştür bayrağı diye dua ediyorum. Dedem uyanmış, yatağın içinde oturuyordu. Gördüklerimi anlattım ona. Her şeyi, bütün bildiklerimi anlatmamı istedi. Ta Razgrad'da atılan tohumdan, köylere yayılan teşkilattan, arkadaşlardan, Rıza, Şerife abla, Nefise abla, Ahmet ağabeyden, Arif'in davranışlarından, Süleyman Gavazov'un şüphesine kadar, Stefan'ın teklifine kadar her şeyi anlattım. Gözlerini benden ayırmamıştı. son derece dikkatliydi. Ben susunca, ''Unuttuğun bir şey yok mu?'' diye sordu. Düşündüm, ''Hayır'' dedim. ''Ya Mehmet Ali?'' dedi. ''Bu işlerde onun yeri nedir?'' Biraz sıkılarak işe karışmadığını, hatta bilgisi olmadığını bu konuda onun kendi başını kurtarmak istediğini anlattım. ''Çok iyi arkadaş görünüyorsunuz, beraber oluyorsunuz hep. Onu seviyorum.'' dedi. O kadar tabii ve rahat söylemiştim ki ağzımdan çıkan cümleye ne o ne de ben şaşırdık. Kuru dal parçalarını andıran elleriyle yanaklarımı tuttu, baktı. Bana bakıyordu elbet. Yüzümü görmediğine yemin edebilirim. Derinlerde bir şey araştırır gibi. Tek noktaya kilitli, teferruata dalgın. Uzun uzun baktı. Gördüğü şey onu üzdü. Ellerini koyuverdi. ''İşin çok çeşit uşağım.'' dedi. ''Çok. Yükün pek ağır. Kaldırabilirsin sen. Kaldırabilirsin de değer mi?'' Ona aşkımla ülkümü birbirinden ayırabildiğimi, bu iki şey içinde ayrı ayrı ölebileceğimi anlattım. ''Bu iki şey birbirinden ayrılmaz İlay.'' dedi. ''Hem aşk tektir, sana çift yüzlü görünüyor, yolun bu yüzden çetin. Düşün ki İlay, insan ruhu iki ayrı şeyle hemhal olmaz, varlık tek. Mutlak varlık tektir.'' dedi. ''Ona giden yollar çeşitlidir, bırak ikisinden de geçeyim.'' ''Allah Allah, Allah Allah.'' dedi. Kendi kendine söyleniyordu. İki damla yaş gözlerinden süzülüp yanaklarının kırışıklıkları arasında kayboldu. ''Eğer böyle diyorsan, sana bunu söyleten vardır. Ben acizim. Allah yardımcın olsun.'' Hiç düşünmediğim bir şey, böyle çıkmışsa ağzımdan, hakikaten bir söyleten vardı. İç ürpertimi geçirebilmiş gibi kalkıp hırkamı arandım, giyindim.